Ben CNBC'ye dijital yayın yönetmeni Barış Erkaya. Pek çok parlak fikir hayata geçmeyi bekliyor. Bu fikirler yatırımcılarını arıyor. Serie E'de başarılı yatırımları ve Türkiye'nin en büyük startup yatırımcılarını sizlerle buluşturuyoruz. Merhabalar, CNBC'ye dijital yayınına hoş geldiniz. Bugün Serie E programında Boğaziçi Üniversitesi Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü öğretim üyesi Doçent Doktor Şener Özönder konuğumuz. Hoş geldiniz Şener Bey.
Hoş bulduk.
Hocam bu sıcak gündemle başlayalım isterseniz. Yapay zeka, her yerde yapay zekayı konuşuyoruz. İşte ChatGPT önce bir hayatımıza girdi, arkasından DeepSeek bomba gibi düştü piyasaya ve şimdi herkes yapay zekayı konuşuyor. Biraz buradan başlayabilir miyiz? Yapay zekadaki son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, yapay zekada ben aslında bir devrimin içinden geçtiğimizi düşünüyorum. Yani bu internet devrimi, hatta bazıları elektrik devrimine de benzetiyor. Neden elektrik gibi bir şey? Çünkü bütün dikeylerde, bütün alanlarda, yani sağlıktan tutun da ulaşıma, işte finansa, neredeyse her tarafa, hatta günlük kişisel kullanımlara dahi dokunan bir alan aslında. Ve çok amaçlı kullanılabiliyor. Burada özellikle son 2-3 senede ayrı bir yapay zeka içinde ayrı bir devrim var. O da büyük dil modelleri. Aslında çok senelerdir dil modelleri var. Bu kadar büyük değillerdi son birkaç senedir olduğu kadar. Biz bunlarla zaten internette chat yapabiliyorduk. Bazen onları kızdırmaya çalışıyorduk. Bazı sorular soruyorduk. Hatta ben hatırlıyorum. Yani ben çocukken bir böyle dial-up modemle bağlanan bir BBS'imiz vardı. Orada bile yani 30 sene önce, 25-30 sene önce dahi vardı bu chatbotlar. Ama son yıllarda ölçeğin değişmesiyle, yani hem verinin çok fazla artması hem de işte GPU dediğimiz bu grafik işlemcilerin çok yaygınlaşmasıyla çok daha büyük dil modelleri eğitilebildi. Ve bu şu an içinden geçtiğimiz aslında devrimin bir parçası. DeepSeek dediğiniz gibi son haftada çok büyük dünyada bir ses getirdi. Yani çok büyük dil modellerinden bahsederken Çin'de daha az GPU ile ambargoya rağmen böyle bir modelin yapılmış olması Amerikan borsasını yerinden salladı. Gerçekten ilginç.
Evet, biraz sanki chatbotları biz karşımızda ve daha çok müşteri temsilcisi olarak görürken, hani sorunumuza çözüm aramaya çalışırken bir alışveriş sırasında. Şimdi artık neredeyse Google'a sorduğumuz her şeyi de yapay zekaya sorar bir hale geldik. Aslında bunlar biraz vitrindeki yapay zekalar. Dönüşümün de habercisi. Özellikle DeepSeek'in mesela en önemli şeylerinden bir tanesi offline çalışıyor olması. Evet. Aslında online bir versiyon değil. Bugün hala sorsanız Amerikan başkanı kim diye Biden olarak biliyor onu. Hı. Donald Trump'ı hala ekleyebilmiş değil. Fakat onun misyonu da bu değil zaten. Daha farklı bir şeye hizmet ediyor. Nereye doğru gidiyor bu hikaye?
Evet. Dediğiniz çok derin şey aslında şu reasoning dediğimiz, yani bu DeepSeek R1 çıktı. Bunlar aslında reasoning modelleri, yani muhakeme, düşünme yeteneği. GPT'nin O1 bir soru sorduğunuzda zaten düşünüyorum diyor, biraz sizi bekletiyor. Özellikle DeepSeek'te çok deep düşünüyor, çok derin düşünüyor. Geçen hatta birazcık böyle muğlak sorular sorup nasıl düşündüğünü bakabilirsiniz. Ben geçen şeyi sordum. 2+2 uzayda ne eder dedim. Böyle bir baktım mı neler düşünmüş. Acaba burada uzaydan kastı şu mudur? Acaba bu bir şaka mı yapıyor soru sana vesaire. Dolayısıyla bu reasoning kısmı, yani muhakeme kısmı şu an en önemli aslında. Sizin o derinden dediğiniz devrim oradan bekleniyor. Zaten OpenAI'ye düşündüğünüz zaman işte Sam Altman'lar vesaireler, biz AGI yapacağız, Artificial General Intelligence'ı, yapay genel zekayı yapacağız diye çıktılar zaten. Yani tek tek modeller, farklı atıyorum finans için bir model, işte sağlık için bir model gibi değil de artık biz foundational, temel bir model yapalım. Bu gerekiyorsa o gidip o konuları öğrenebilsin ama insan gibi genelleştirilebilir bir zeka olsun. Yani asıl burada aranan bu. Burada ilginç bir şey var aslında, ondan da bahsedelim. Şimdi yapay zeka tarihine baktığımız zaman 2012'de ilginç bir şey oldu. 2012'de aslında şu an burada oturmamızın sebeplerinden de bir tanesi. Alex diye bir öğrencisi Jeffrey Hinton'ın bu sene, daha doğrusu 2024 Nobel ödülü, Nobel Fizik ödülünü aldılar yapay zekada Jeffrey Hinton. Onun öğrencisiyle bir makale yazıyorlar 2012'de. İki tane eski model NVIDIA GPU kullanarak ImageNet diye 1 milyar resmi ile bir görüntü işleme modeli, yapay zeka modeli eğitiyorlar. Bu ilk defa her sene yapılan bu ImageNet yarışmasında birinci oluyor. Yani yapay zeka ilk defa diğer işte elektronik ve bilgisayarcıların kullandığı daha klasik yöntemleri geride bırakıyor. Aslında bu son devrimin son başlangıç noktası diyebiliriz. Şimdi bu süreçte biz aslında çok oynadık bu görüntü işleme modelleriyle yapay zekada. İşte cep telefonundan baktık, bize kulak yaptı, şapka taktı, bıyık taktı vesaire. İşte otonom sürüşte kullandık vesaire. Ama bu görüntü işleme, yani ister resim olsun ister video olsun, bunlar akılsız. Burada bir reasoning, bir muhakeme taşımıyor görüntüler. Yani şöyle söyleyeyim size. Sesi kıstığınız, alt yazıları da kapattığınız bir yarım saatlik videonun yerine bir paragrafa oradaki bilgiyi yazabiliyorsunuz. Yani video üzerinden insanlık tarihi boyunca aslında biz iletişim kurmadık. Biz hep iletişimi kelimeler üzerinden kurduk.
Doğru.
Ve ilginç bir şekilde bizim şimdi siz bana sorsanız ki ya nasıl düşünüyorsunuz şu konuyu veya nasıl, yani bunu tek bir şekilde size anlatabilirim, o da dil üzerinden.
Doğru.
Dolayısıyla bizim düşüncemizi, muhakememizi yüklenen bir şey var, o da dil. Hatta şimdi düşünmenin en önemli araçlarından bir tanesi mantık.
Doğru.
Mantık kelime kökeni nutuktan geliyor aslında, konuşmak demek. Yani dil yoksa aslında mantık da yok, bir manada düşünce de yok. Dolayısıyla biz bütün insanlık müktesebatı, bütün yazılı ve sözlü şeyler aslında dilin üzerinde. Ve bizim orada duygularımız var, düşüncelerimiz var, tarihimiz var.
Tecrübemiz var.
Tecrübemiz var. Dolayısıyla biz eğer bilgisayarlara düşünmeyi bizim gibi en azından davranışsal olarak... Yani içeride şuur olmayabilir vesaire ama benim gibi davranabiliyorsam, İngilizce'de bir söz vardır. Eğer işte ördek gibi yürüyorsa, ördek gibi vakvaklıyorsa o ördektir. Yani bunu davranışsal olarak yapabiliyorsa evet, bizim için okey. Bunun da bilgisayarları öğretmenin yolu resimler, videolar değil, aslında insan dili. O yüzden büyük dil modelleri çok farklı bir yere gitti. Yani chatbot olmanın ötesine geçerek oradaki potansiyel aslında bizim dile gömdüğümüz ve onun da öğrendiği o düşünme, hatta hissetme, insan gibi olmanın şeyi orada, dilde aslında. O yüzden büyük dil modelleri çok önemli.
Peki evet, şimdi DeepSeek'le ilgili çok fazla şey konuşuluyor ama evet, özellikle en fazla konuşulan kısımlarından bir tanesi de hani işin acaba biz de yapabilir miyiz, yapabilir miydik ya da bundan sonra yapabilir miyiz kısmı. Neden? Çünkü ortada bir rivayet dolaşıyor. İşte 400'e yakın bir yazılımcıyla evet, toplasanız 10 milyon dolarlık bir yatırımla ve üstelik Nvidia'nın ambargolu olan, yasak olan çiplerini de kullanmadan bu işi evet, yapılabilir evet, evet, şeklinde bir hurafe var. Hurafe mi bilemiyorum. Evet, belki de evet, doğrudur ama siz mesela bunu olası görebiliyor musunuz? Çünkü şöyle, şu yüzden soruyorum bu soruyu. Türkiye aslında yapay zekayı entegre ettiği birçok teknoloji geliştiriyor. Yapay zeka üzerine çalışan bir sürü teknoloji var. Bununla ilgili çalışan bir sürü de girişimci var. Yeni ürün üretmeye çalışan evet, girişimciler evet, de var. Ve buna yatırım yapanlar da var. Ama doğrudan bu bahsettiğimiz generative AI dediğimiz şeye odaklı bir tane bizim örnek bir modelimiz yok. Olabilir mi diye herkes bunu düşünmeye başladı.
Evet, evet,
sizce olabilir
evet,
mi?
Tabii ki olabilir. Şimdi benim de yapay zeka teknolojileri geliştirdiğim bir şirketim var. Startup ekosisteminde biliyorum. Startuplar şu an işte mevcut modelleri indirip Türkçe kabiliyeti olan bunlar Gemma var, Qwen var, işte Llama var. Bunları indirip aslında biraz fine tune edebiliyorlarsa kullanma yoluna gidiyorlar. Hatta çoğu hiç fine tune etmiyor. Direkt Türkçe kabiliyetleri fena değil bu modellerin ama bu modellerin çoğu aslında bizim öncelikle kendi, yani Türkçe yeterli veriyle eğitilmiş modeller değil. Türkçe kabiliyetleri istediğimiz aslında yeterlikte değil. Veya siyasi olarak veya düşünce olarak genel olarak bizim Türkiye'nin görüşleriyle uyuşmayan bir takım verilerle eğitilmiş olabilir. Evet. Dolayısıyla burada da farklılıklar olabilir. Bunlar alignment problem deniyor. Yani şeyi biliyorsunuz, işte GPT'ye bir ülke hakkında sorduğunuz zaman belli şeyler söylüyor. İşte Çin'e işte o meşhur meydan hakkında sorduğunuz zaman kusura bakma diyor. Dolayısıyla her ülkenin bir takım hassasiyetleri evet, de var ama bunu, yani bunların ötesinde genel olarak geçenlerde bir şirkette çalışanıma şey demiştim, bir e-mail hazırlayalım, GPT'ye hazırlatabilirsin dedim. Hazırlatmış Türkçe mi Türkçe ama hiç kimse Türkiye'de öyle konuşmuyor.
Evet, başka bir konuşma modeli.
Dolayısıyla evet, ya yani önümüzdeki 4 sene 5 sene sonra işte top Türkçe konuşacak kişilerle, sürücüleriyle, işte ev aletleri belki ne bileyim kahve makinesini sesli komut vereceğiz vesaire. Bunlar çok küçük çiplerle de yapılabilir durumda. Çünkü çok basit taskler burada, görevler yapılacak. Dolayısıyla burada daha kompleks işler için ama işte araç içindeki sistemler olabilir, ev içinde kullandığınız sistemler olabilir. Burada bir sesli asistan dönemi başlıyor. Hı hı. Agentic AI, yapay zeka ajanı. Dolayısıyla burada özellikle de Türkçe kabiliyetlerin çok iyi olması lazım. Şimdi bizim bir Türkçe, bu manada bir dil modeline aslında ihtiyacımız var. Bazı engeller var tabii. Bunları şu üç şeye ayırabiliriz. Model problemi, altyapı problemi ve veri problemi. Genel olarak bu üç şeyi de düşünüyoruz biz konuları. Şimdi model problemi konusu, bunun içine talent'ı yani 300 tane 400 tane şey dediniz ya, bunu da koyabiliriz. Yani bu modeli yapabilecek insanlar var mı Türkiye'de? Hı-hı. Evet var. Türkiye'de talent biraz derinlikli Ar-Ge tarafı üniversitelerde yoğunlaşmış durumda. Hı-hı. Yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'da, üniversite dışında özellikle yapay zeka. Üniversitelerde de araştırmacılar var ama yani Amerika'ya gittiğinizde bu işin başını çeken OpenAI, işte Anthropic, buralarda asıl yani savaşın cephenin en önünde savaşan insanlar burada. Ama Türkiye'de şeyi çok dar, havuz dar. Hı-hı. Dolayısıyla bunlar daha çok üniversitelerde ama üniversitedeki talentla bunlar çok rahat yapılabilir. Yani hı-hı, biz bunların çok daha küçük versiyonlarını zaten ödev olarak veriyoruz derslerimizde, yapıyoruz. Şimdi model problemi bir kenara bırakalım. Yani neyi nasıl yapacağımızı bugün biliyoruz. Birçok şey açık. Orada bayağı bir deneme yanılma gerekiyor ama bunu kenara bırakabiliriz. Diğer bir konu altyapı konusu. Hı-hı. Şimdi DeepSeek 2000 tane GPU ile yapmış olabilir mi? Bu biraz zor duruyor. Bugün de tekrar Twitter'da haberler vardı. Muhtemelen yani en az bir 25 bin GPU'ları var gibi duruyor.
En az 10 katı kadar.
Evet, evet. Şimdi yapay zeka ilginç bir şekilde aslında deneysel bir alan. Yapay zekanın teorisi yok. Şimdi ben işte fizik, parçacık fiziği background'dan geliyorum. Benim doktoram da okulunlarda. Daha sonra yapay zekaya girdim. Fizikte teoriler olur. O teori size her şeyi açıklar. Deney yaptığınız zaman neyi göreceğinizi söyler. Yanlış veya doğru olabilir ama bir tahminde bulunabilir. Şimdi yapay zekada şey diyemiyorsunuz. Benim şu kadar verim var. Şu kadar terabyte, petabyte. Şu modeli kullan, şu modelin şu parametrelerini kullansam çalışacak diye bir teoriniz yok. O yüzden çok fazla deneme yapmanız lazım. Bu modellerin işte ne diyoruz, milyarlarca parametresi var. Bunların farklı hiper parametre dediğimiz şeyler var. Bunları bizim genellikle şöyle yapıyoruz. Hangi modelin iyi çalıştığını bilmediğimiz için farklı parametrelerle bir sürü model eğitiyoruz. Yüzlerce, binlerce kimi zaman. Ve en iyisi olanı seçiyoruz. Burada da öyle. Dolayısıyla çok yani 2000 taneyle belki şey yapabilirsiniz. Yani başka birisinin ispatladığı, yaptığı, çalışan bir şeyi hemen bir randa çıkarabilirsiniz ama çok fazla deneme gerektiği için orada genellikle çok fazla GPU ihtiyacı var. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir GPU cluster'a ihtiyacı var. Yani bu büyük modeller işte GPT gibi 25 bin GPU ile, H100 GPU ile eğitiliyor. Yaklaşık 3-4 ayda eğitebiliyorsunuz bir modeli. Bu da yaklaşık 1 milyar dolara Türkiye'de böyle bir yer kurulabilir. Pre-exascale bir GPU cluster'ı 25 bin GPU ile. 1 milyar dolarımız.
Dolayısıyla aslında devletin bu işin içerisine evet, giriyor olması evet, gerekir.
Devletin veya devletin ittirdiği belki değil mi?
Evet, girişimcilerin.
Zorladığı büyük şirketlerin girmesi gerekiyor belki.
Türkçe bu durumda evet, dezavantajlı bir yapıya sahip bu büyük dil modeli için, doğru mu?
Evet, ondan da bahsedelim. Bu da data problem. Yani elimizde veri var mı? Şimdi şeye bakmıştık, Wikipedia'da ne kadar makale var, Türkçe'de var. Bu oran, bunun bir Wikipedia sayfası da var bu arada. Her dilde ne kadar
kaç
var?
Kaç tane içerik?
1'e 20. Yani Türkçe hala 1'e yani 20.
Her 20 içerikten biri Türkçe sadece.
Yani 20 tane İngilizce varsa bir tane Türkçe var.
Evet.
Ben şunu söylüyorum sık sık birçok ortamda. Yani biz Türkler olarak acaba daha yazılı kültüre geçmedik mi? Dolayısıyla şimdi genellikle de hep yapay zeka dediğimizde hep böyle model tarafı insanlar düşünüyor. İşte şu parametrelim, bu parametrelim ama aslında bunun modelden daha önemli olan şey veri aslında.
Evet.
Benim eşim mütercim tercüman şeyi hesapladık. Wikipedia'yı, İngilizce Wikipedia'yı tamamen Türkçe'ye ne kadar maliyetle çevirebiliriz?
Ne kadar?
Bir yılda 1333 çevirmen kullanarak 1 milyar dolar tuttu o da.
Günlüğü 50 dolardan.
50-60 artık tabii orada 8 saatten fazla düşündük günlük çalışma vaktini ama.
İlginç bir veri.
Evet ve bu şey post editing kullanarak yani biraz makine çevirecek çevirmenler işte ekranda onu hızlıca düzeltecekler. Dolayısıyla 1 milyar GPU, 1 milyar da veri etti size 2 milyar aslında. 2 evet, milyar dolara.
2 milyar dolara hem Wikipedia'yı tamamen çevirip hem de diğer yandan şeyi de dil modelinde geliştirebiliriz.
Türkçe bir yani Türkçe düşünmesi yani hı, altyapısında hani İngilizce düşünüp Türkçe kelimelerle size cevap vermesi değil de altyapısında Türkçe bir düşünce sisteminin olması önemli. Bu bizim gelecekte geliştireceğimiz tüm startupların geliştireceği ürünler için.
Aslında bu önemli. Kişilerin de dil öğrenme modeliyle aynı şeye benziyor.
Tabii.
Yani Türkçe düşünüp İngilizce kesinlikle, konuşmak yerine İngilizce düşünmek işi kolaylaştıran kısmı. Bu da benzer bir şey herhalde. Yapay zeka da herhalde böyle öğreniyor.
Yapay zekayı şöyle yapıyoruz. Aslında bize ilkokulda yaptıkları şeyi aynı şeyi yapay zeka yapıyoruz. Yani özellikle İngilizce derslerinde bir cümle vardır. Bir çizgi, boşluk. Evet, fill in the blanks, boşluğu doldur. Evet. Aynısını yapıyoruz yapay zekaya da. Metinleri veriyoruz.
Abi yapay zeka böyle eğitiliyor.
Böyle eğitiliyor. Yani evet evet, maskelenmiş dil modeli deniyor buna. Yapay zekaya bir cümleyi veriyoruz. Bu cümledeki bir kelimeyi kapatıyoruz. Maskeliyoruz yani. Sonra diyoruz ki burayı tahmin et. O bir tahminde bulunuyor. Tabii ilk başlarda tamamen rastgele, hiç alakası yok. İşte diyelim ki ben okuldan gelirken elma yiyordum. Yani ben okuldan gelirken işte oraya elmayı siz kapattınız. Uçak koyabiliyor oraya. Yani hiçbir fikri yok başta. Evet, evet. Ama zamanla sonra siz o yanlış yaptıkça diyorsunuz ki hayır, elma olacaktı.
Sana ceza. Bilgiyi veriyorsunuz.
Evet. Matematiksel olarak orada bir ödül ve ceza sistemi var. İşte kayıp fonksiyonu dediğimiz bir şey var orada. Siz yaptıkça bunları o iyileşiyor. Doğru şeyler tahmin etmeye çalışıyor. Ve ilginçtir aslında. Hani biz çok akıllı cevaplar veriyor ya biz yapay zeka, işte konuşuyoruz chatbotlarla vesaire. Bütün sistem şunun üzerine kurulu. Bir sonraki kelimeyi tahmin etmek. Ben okuldan gelirken dediğiniz zaman o bir sonraki kelimeyi tahmin ediyor. Şimdi tabii ki hiç konteks vermezseniz oraya her şey gelebilir ama diyelim ki bugün uçak biletimi almak için dediğin zaman muhtemelen işte web sitesine girdim olabilir veya acenteyi aradım vesaire. Şimdi bu kelimelerin, şimdi bugün web uçak biletimi almak için dediğiniz zaman kedi gelmez buradan sonra.
Evet, evet.
Şimdi aslında kedinin de orada bir ağırlığı var. Olasılık olarak o 0.0001 gibi çıkıyor.
Evet.
Ama web sitesi işte 0.73 çıkıyor. Acente 0.69 çıkıyor. Dolayısıyla yapay zeka her adımda oradaki en yüksek olasılığı olanı seçip oraya ekliyor. Uçak biletimi almak için web sitesine oldu benim yeni cümlem. Şimdi bunu tekrar alıyor. Bir sonraki cümle ne olabilir? Web sitesine ne yaparsın? İşte girdim, %98 çıkıyor. Onu seçiyor. Tamamen böyle çalışıyor.
Aa, çok ilginç.
Yani o arkadaki bütün zeka vesaire bir sonraki kelimeyi tahmin etmek üzerine.
Ama bugün evet, buna çok benzeyen bir şey gördüm. Dün gördüm bir örnek. Yapay zeka, ChatGPT olma ihtimali çok yüksek. ChatGPT'ye şeyi soruyorlar. İçi dolu cam bir bardak bize göster diye. Gösteremiyor. Çünkü evet, içinin dolu olduğunu gösterebilmek için Google'da yaptığı bütün görsel taramalarda aslında yarım dolu olan bardağı gördüğü için.
Doğru.
Öyle dediğinizde size tam dolu bir bardak yerine yarım dolu bir bardak çıkartıyor. Çünkü o dolu bardak kavramını gördüğü bütün şeylerden, eğitiminden öyle görmüş ve öyle algılıyor. Evet, herhalde aynı şeyi, benzer bir hikaye.
Evet, yani yapay zekanın bu hem avantajı hem dezavantajı diyebiliriz. Şöyle, yapay zeka hep öğrendiği veriden öğreniyor. İşte in distribution dediğimiz, yani o verinin dağılımı şekli neyse onun dışına genelleştirilmesi konusunda zorlanıyor. Benzer bir örnekte işte saat, şu saat işte ne bileyim 12.05 geçe çiz diyorsunuz. Hep böyle 10.10 geçe çiziyor. Çünkü bütün saatleri biliyorsunuz evet, o evet, reklamlarda 10-10 o şekilde.
Evet. Doğru.
O mutlu görünen insan figürüdür o bu arada. Evet, o yüzden doğru, o şekilde koyulur. Dolayısıyla yapay zekanın genelleştirme problemi hani veriden öğrendiğinde var. Bunu aşmanın da gene en önemli yani mümkün yolu gene bir işte o reasoning kabiliyetleri geliştirmek. Yani yapay
yine
zeka...
Yine o 1 milyar dolardan geçiyor.
Evet, evet, evet. Yani o hani thinking diyor, düşünüyorum diyor, daha uzun süre düşünüyor. Şimdi o arada şey deniyor aslında. Hani next word prediction, bir sonraki kelimeyi tahmin etmek değil aslında, artık şey yapıyor. Bir sonraki birçok olası kelime de artık böyle aynı anda paralel bir şekilde oraların hepsini denemeye başlıyor. Yani tek bir şeyi de izde gitmiyor. Burada işte takviyeli öğrenme bu düşünen modellerde çok önemli. DeepSeek de o konuda çok başarı elde etti işte. Dolayısıyla burada yani tam dolu bardağını çizebilmesi için orada bir düşünce olması lazım. Yani şunu diyebilmesi lazım. Tamam, ben bugüne kadar hep bütün eğitildiğim resimlerde yarım bardak dolu ama fiziksel olarak bu bir bardak. İçindeki sıvı az olabilir, çok olabilir. Dolayısıyla ben bunu taşırabilirim deyip oradan. Dolayısıyla burada işte hep o noktaya geliyoruz. Bu reasoning, muhakeme kabiliyetleri şu an tüm dünyanın ele geçirmeye çalıştığı, yani Amerika'daki, Çin'dekilerin peşinden koştuğu bu kutsal kase bu şu an yapay zekada.
Biraz sizin bulunduğunuz ortamdan da bahsetmek istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde bununla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz önce çok hafif giriş yaptınız, bir bahsettiniz ama siz aynı zamanda bir AI agent girişimini de kurucusunuz. Sanırım onunla ilgili de bazı gelişmeler de var, yeni gelişmeler de var. Evet. Biraz ondan bahsedebilir miyiz?
Tabii. Boğaziçi Üniversitesi'nde veri bilimi ve yapay zeka enstitümüz var. Yaklaşık 3 yıl önce kuruldu. şu an 2 senedir öğrenci alıyor. Bu sene Eylül'de yine yeni öğrenci, 3. kohortu alacağız. Sadece yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz var. Orada öğrencilerimiz test çalışmaları yapıyorlar, araştırmalar yapıyorlar. Olabildiğince güncel konuları araştırıyoruz. İşte kimileri endüstri işbirliği üzerinden konulara çalışıyor. Bazıları daha temel konulara çalışıyor hocalarıyla birlikte. Dolayısıyla şu an Boğaziçi'nde öyle bir hub olma, yapay zeka konusunda bir hareketlilik yaratma çabamız var. Onun dışında evet, dediğiniz yeni bir Avrupa Birliği projesi aldık. Bu AI Agents ile ilgili. Bu da son özellikle 6 aydır çok meşhur bir konu. Yani yapay zekanın şu an en gündemdeki konularından bir tanesi. Bu Avrupa Birliği projesinde aslında yapmak istediğimiz şey bir yapay zeka asistanı, bir yapay zeka ajanı diyelim. Bu da nasıl bir şey? Bizim yapay zeka ile etkileşimimiz çok garip bir durum şekilde aslında şu an. Yani chatbot üzerinden biz bir şey yazıyoruz. O, yani mektuplaşmak gibi bir şey yapıyoruz aslında, değil mi?
Sosyal medya arkadaşı gibi bir şey şu anda.
Yani. Evet. Yani bizim eskiden. İçin ama biz yani yapay zekadan hani bir sürü filmler izledik. 90'larda, 2000'lerde yapay zeka, biz böyle bir şey beklemiyorduk. Yani bizim beklediğimiz şuydu. Bir sesli asistan, tamam sesli şu an yapabiliyoruz onu ama bana sadece işte ChatGPT şu an en fazla şunu yapabiliyor. Search açarsanız internetten size bilgileri getirip özeti sunabiliyor. Ama ben sadece bunu istemiyorum. Benim mesela tatilimi organize etsin. Uçak biletimi alsın. Hava durumuna baksın. Eğer o gün denize girilmeyecekse bana müze ayarlasın. Hı hı. Öğleden sonra sıcak olacaksa öğleden sonra gireyim denize. Hı hı. Benim biriken millerimden alsın. Hı hı. Ama bunları yapsın. Yani gidip satın almayı yapsın. Rezervasyonu yapsın. Bu artık bunu konuşuyoruz. Bizim projemiz de bununla ilgili. Yani bunu araç içinde de kullanabilirsiniz. Kendiniz planlamalarınız için, işte takviminiz için kullanabilirsiniz. İşte yani yarın bana şu kişiyle bir toplantı ayarla gibi. Veya bana 4 peynirli pizza söyle. Hı hı. Veya hatta sadece karnım acıktı. Sizin geçmiş konuşmalarınızdan aslında sizin o saatlerde karnım acıktı dediğiniz zaman %70 ihtimalle pizza söylediğinizi, evet. Ya da 4 peynirli sevdiğinizi, yanında da ayran söylediğinizi vesaire bildiği için hemen siparişi hazırlasın. Sizden sadece onay sorsun. Onayı da verdiğiniz zaman cep telefonunuzda sim onay vesaire de gelmesin ve bunlar otomatik yapılsın. Burada aslında bir ödeme sistemleri tarafı da var bunun. Hı hı. Yani bir wallet gibi, cüzdan gibi. Yani bu sesli olarak komutla alışveriş yapabilmeniz veya işte bir alışveriş sitesinden bana 45 numara işte erkek ayakkabıları şu renk bul getir. İşte buldum getirdim, şunlar var. Peki şunu sepetime koy, yarın akşam bakacağım. Veya bunun linkini benim Notion sayfama not al gibi gibi birçok şeyi yaptırabileceksiniz. Burada dolayısıyla artık şey yapıyoruz. Bu Bahçıvan filminde de vardı. İşte bilgisayar yüklüyor o Bahçıvan kendisini, zihnini. Bir sonraki aşamada da tüm dünyaya yayılıyordu. İşte bütün dünyada telefonlar çalmaya falan başlamıştı. Şimdi yapay zeka o aşamaya geldi. Yani sadece artık internetten özet getiren değil, internette etkileşebilen, alışveriş yapabilen, belki finansal sizin istediğiniz gidip hisse senetlerini sizin istediğiniz şekilde alıp satan, sizin adınıza para kazanan artık ajanlar dönemi başlıyor. Dolayısıyla burada da tabii bunların arkasında da büyük dil modelleri var. Yani tekrar söyleyeyim, büyük dil modellerinin ilginç tarafı bizle tırnak içinde laflayabilmeleri değil. Ama o dil içindeki muhakeme yeteneğini öğrenip bizim istediklerimizi, planlamaları, bizim için gerekli olan şeyleri organize edip yapabilmeleri. Dolayısıyla AI agency, yapay zeka ajanlarını özetlemek gerekirse arkada bir büyük dil modeli var. Bunun düşünme yeteneği var. Bu küçük küçük programları, ajan dediğimiz programları kullanıyor. Bir tanesi web sitesinden işte pizza söyleyebilir. Diğeri sizin rezervasyonlarınızı yapabilir. Ve bunlar API'ler üzerinden, yani işte bizim normalde insanların girdiği web siteleri gibi adresler var. Hı hı. Yazılımların hı hı. kendi aralarında veya web sitelerinin kendi aralarında haberleştikleri. Bunları kullanarak sizin adınıza ve o işte kendi fintech altyapısını kullanarak yapabilmesi. AI ajanları bunlar. Bir sonraki aşama, bugün çok bunu konuşmuyoruz henüz. Ama bu Nvidia'nın CEO'sunun da bahsettiği geçenlerde artık physical AI, O da robotik tarafı ama daha o çok ufukta, yakın ufukta görünmüyor.
Ama anladığım kadarıyla iş hayatımızın çok içine doğru gitmeye doğru gidiyor. Çünkü artık donanım oraya doğru gidiyor. Tabii. İşte elektrikli otonom araçlar internetle etkileşim halinde olabilecek şekilde akıllı evler sayesinde artık evin içerisindeki bütün elektronik cihazların birbiriyle haberleşebileceği ya da sizin onlarla haberleşebileceğiniz bir duruma gelmek üzere. Evet. Bir tek önündeki engel o latency dediğimiz 5G'nin hayatımıza tam anlamıyla gerçekten girip giremiyor olması, o yatırım altyapısının sağlanamıyor olması, ama sizin söylediklerinizden bir şey dikkatimi çekti.
Evet.
Benim adıma yatırım yapması diye bu algoritmik fonlarla da alakalı aslında yapıyorlar. Evet, ama hani doğrudan git benim yanıma yerime yatırım yap demiyorsunuz. Gidiyorsunuz bir algoritmik fon yöneten bir fona. Diyorsunuz ki ben buna yatırım yapmak istiyorum.
Doğru.
O nasıl tam olarak orada ne görüyorsunuz şu anda?
Evet.
Bir de DeepSeek ile ilgili programdan önce bir konuşmuştuk sizinle. İlginç bir hikaye var orada.
Evet.
Onu da bir anlatabilirsiniz.
Yani aslında yapay zeka yapay zekayı elde ettin. Yani AGI genel yapay zekayı birisine verseler bugün. Ne yapar bu kişi? Benim aklıma iki şey geliyor. Ya dünyaya savaş açar ya da borsada borsaya yatırım yapar.
Çok iyi.
Yani yapay zeka ile yapabileceğiniz en büyük etki bunlar değil mi?
Doğru.
Aslında yapay zekayı süren sektörler de bunlar.
Doğru.
Yani Elon Musk boşuna işte robotlar üzerine. Bu arada yani otonom araçlar aslında birer robot. Yani elleri kolları yok. Ama tekerlekleri var. Onlar da birer robot. Dolayısıyla burada yani askeri ve finansal kullanımları, sağlıkta keza bunu da sayabiliriz. Yani sektör olarak, büyüklük olarak bunlar en büyük alanlar. Şimdi siz yani Elon Musk neden Twitter'ı aldı? X'e dönüştürdü. Benim düşüncem şu. Bütün dünyadaki sinyalleri yani borsada sonuçta sinyaller önemli değil mi? Yani insanlar da yapıyor. Yani daha tweet'i siz atmadan, tweet'i yazarken bile alabildiğiniz tek sistem X'in kendisi.
Doğru.
Değil mi? Yani buradaki ve kendi biliyorsunuz Grok diye yapay zeka modellerini de yaptılar.
Doğru.
Yani şöyle düşünün. Siz X'in sahibi olarak dünyadaki bütün sinyalleri gerçek zamanlı olarak toplayabiliyorsunuz. Bunları kendi büyük dil modelinize koyabiliyorsunuz. Analizleri çıkarabiliyorsunuz. Yani bu nasıl bir güç? Ya yani, değil mi finansal olarak?
Bir güç
şöyle bir espri yapıldı DeepSeek ile ilgili biliyorsunuz yani işte trilyon mertebesinde Amerikan borsasını oynattı DeepSeek lansmanını yaptıktan sonra. Şimdi aslında DeepSeek ürününü modelini yapan şirket aslında bir hedge fund. Yani yıllardır yani 10 seneyi aşkın süredir bir hedge fund şirketi.
Sizin bu bahsettiğiniz yani ilk ya savaş çıkaracak ya da borsada para kazanacak vesaikiyle bir tane.
Muhtemelen şöyle gelişti o da ya bu işte Twitter'da vesaire de internette sosyal medyada biz bunları nasıl takip edelim bu sinyalleri. Bunun için bir model lazım. İşte önceden çok daha basit modeller vardı Bert gibi ama şu an dil modelleri artık sadece kelime olarak yani sen duygu analizinde işte kelime olarak değil çok daha derinlikli yani duygu analizinde çok basit şeyler yapabiliyorsunuz. Pozitif, negatif duygu bir tweet'in
neutral.
Evet, neutral veya ama bir dil modelinde çok daha derinlikli aslında analizler yapabiliyorsunuz. Evet. Muhtemelen şey dediler, hadi bize herhalde büyük dil modeli lazım. Bunu geliştirelim. Ne lazım? İşte şu kadar GPU lazım, bu kadar yetenekli insan lazım. Muhtemelen böyle başladı diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir şaka da var. DeepSeek hedge fund olarak büyük dil modelini eğitip Amerikan borsasını düşürüp onları shortladılar.
bu konuşuldu.
Bu konuşuldu. Şeyde. Yani amaç aslında bir büyük dil modeli eğitmek değil de aslında Amerikan borsasını shortlamaktı diyenler de oldu. Bu da
çok başarılı bir operasyon olmuş.
Evet. Evet.
Hocam çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar bekleriz programımıza.
İnşallah.